Ayrım 12. Yorgan makaslanıyorsa vatandaş ne yapsın? Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan dün vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunuyordu. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Babacan kredi kartları ve tüketici kredileri konusunda uyarıda bulunurken vatandaşların borç altına girmemelerini istiyor ve ekliyordu. Rahmetli dedem veresiye mal da satardı. Bir lafı vardı. İtimadı bir lütuf sayıp borca sarılma, bir gün gelir senden istenir şeklinde. Bunun bilincinde olunması lazım. Sanırım Sayın Babacan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugüne kadar borcun günü gelince isteneceğini bilmiyorduk. Dedesinin lafıyla öğrenmiş olduk. Eminim sizler de borç paranın bir daha geri ödenmemek üzere alındığını sanıyordunuz. İşin şakası bir yana, Ali Babacan'ın vatandaşlara yönelik bu uyarısı bir kez daha politikacıların muhalefette başka, iktidarda başka konuştuğunun kanıtı oldu. İnsanlar zevk olsun diye mi bankalara borçlanıyor? Hayır, maaşları, gelirleri, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için. Yaşamlarını borçlanmadan sürdürme olanağı bulamadıkları için. Peş peşe yapılan zamların, yeni yeni vergilerin maaşlarını her geçen gün biraz daha eriterek borçlarını ödeyemez hale getireceğini bilemedikleri için. Şimdi Sayın Babacan'a sormak lazım. Ne oldu seçim meydanlarındaki vaatleriniz? Hani AKP iktidarında işçi, memur, emekli hakkı olan maaşlara kavuşacak? Hani açlık ve sefalet sona erdirilecekti? Hani köylü, çiftçi ürünü yok pahasına satmayacaktı? Hani insanlar ele güne muhtaç olmadan yaşayacaktı? Ayağınızı yorganınıza göre uzatın demesi kolay. Her gün bir makas atılan yorgan diz kapağına kadar kısalmışsa vatandaş ne yapsın? Hücre evine giren polis kasap dükkanına giremiyor. Piyasaya olan borçlarını ödemeyen 740 polis çeşitli disiplin cezalarına çarptırılmış. Alacaklıların şikayetlerini işleme koyan Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri söz konusu kişilerin polis olduğuna bakmayıp yapılması gerekeni yapmış. İşin orasına diyeceğimiz yok. Diyeceğimiz sayıları az da olsa polislerimizin bu duruma düşmesinin üzüntü verici olduğudur. Polis maaşlarının borçlanmadan yaşamaya el vermediğidir. Piyasaya borçlanan sanırım sadece sözü edilen 740 polis değildir. Onlar borçlarını ödemedikleri veya ödeyemedikleri için şikayet edilenlerdir. Çünkü bir polis memuruna ödenen maaş bir aileyi ele güne muhtaç olmadan geçindirebilecek düzeyde değildir. Şimdi soruyorum. 4 kişilik aile için geçerli olan zorunlu gıda harcamasının 590 milyon liraya yükseldiği günümüzde 800 milyon lira maaş alan bir polis memuru eşini ve iki çocuğunu nasıl geçindirir? Maaşının 590 milyon lirasını mutfağa ayırırsa, bırakınız üst başı, ev kirasını, elektriği, suyu, telefonu, çocuklarının okul masrafını, ulaşım giderlerini hangi parayla karşılar? Boğazından artacak olan 210 milyon lirayla mı? Bazıları diyebilir ki efendim ayağını yorganına göre uzatsın. İyi de yorgan kısa geliyorsa adam ne yapsın? Sözün özü borcunu ödeyecek durumda olup da ödemeyenleri ayrı kefeye koyarak diyorum ki fedakar ve de cefakar Türk polisi içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan artık kurtarılmalıdır. İktidardaki muhteremler toplumun huzuru ve güveni için canları pahasına görev yapan emniyet mensuplarını bir an önce hak ettikleri maaşlara kavuşturmalıdır. Hücre evine giren polis kasap dükkanına giremiyor arkadaş. Vah benim gazim vah. Vurdum duymazlık ülkesi Türkiye'de feryatlarına kulak tıkanan işçiler, memurlar, emekliler bin bir güçlük içinde yaşamaya çalışıyor. Peki ya gaziler? Baş tacı edilmeleri, refah içinde yaşatılmaları gerekirken neredeyse varlıkları bile unutulan o kahramanlar. Acaba onlar nasıl bir yaşam sürüyor? Güneydoğu gazisi bir okurumun da söylediği gibi ünvanlarıyla bağdaştırılamayacak içler acısı bir yaşam. Kimi Kore'de, kimi Kıbrıs'ta, kimi Güneydoğu'da vücutlarının bir parçasını bırakmış olan gazilere ödenen maaşın ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 182 milyon 200 bin lira. Üzücü, kahredici değil mi? Açlık sınırının 600 milyon, yoksulluk sınırının ise 1,5 milyar lira olduğu Türkiye'de gazilere maaş diye ödenen para 182 milyon 200 bin lira. Sefalet ücreti olarak tanımlanan asgari ücretten bile çok daha az para. Dikkatinizi çekerim. Falancadan ya da filancadan değil, gazilerden söz ediyorum. Türkiye'nin, Türk ulusunun düşmanlarıyla canları pahasına göğüs göğüse çarpışan, vatan ve millet uğruna ellerini, kollarını, bacaklarını, gözlerini, kulaklarını yitiren kahramanlardan söz ediyorum. Ve de göğüslerinden devletin övünç madalyasını taşıyan, çalışamayacak durumdaki o insanlar insanca yaşanacak maaşa kavuşturulmalı. Türkiye gazilerini süründüren ülke olma ayıbından artık kurtarılmalıdır diyorum. Allah'tan politikacı değilim. Neden mi? Varlığımı borçlu olduğum o kahramanları 182 milyon lira ile kaderlerine terk eden ya da buna seyirci kalan biri olarak insan içine çıkmaya utanırdım da ondan. Kölelerin bile karnı doyardı. Asgari ücrete yapılan zam sanırım kargaları bile güldürmüştür. 15 milyon TL. 2 kilo peynir ya da 7 paket sigara parası. Evet, asgari ücret yılın ikinci yarısı için yapıla 15 milyon liralık zam yapıldı. Böylece 4,5 milyon işçi 2005'in Ocak ayına kadar 318 milyon liraya yükseltilen maaşla çalışmak zorunda kalacak. Çünkü rakamı belirleyen zat-ı muhteremler böyle uygun görmüş. Ne diyelim, insafınız kurusun. Ev kirasıymış, elektrik su parasıymış, üst başmış, ulaşım gideriymiş, çocuğun okul masrafıymış bir yana. Zorunlu gıda harcamasının 615 milyon lira olduğu bir ülkede insanlar 318 milyonla nasıl geçinir? Günlüğü 11 milyon liraya gelen maaşla ne yer, ne içer, nasıl yaşar? Yazıktır, günahtır. Oysa o kadar yazmış, zam miktarı belirlenirken hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının, açlık feryatlarının göz önünde tutulmasını istemiştik. Bu kez olsun rakamı belirlerken elinizi vicdanınıza koyun demiştik. Ama olmadı. Bazı okurlarımın dediği gibi demek ki yine bulamamışlar. Neyi mi? Ellerini koyacak vicdanı. Kölelik bile boğaz tokluğunaydı yahu. Geçim derdi nedir bilemezsiniz. Bonfile biftekle beslenirsiniz. Sıra gariban vatandaşa gelince bir tas çorbayı esirgersiniz. Dalga mı geçiyorsunuz? Vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda uyaran Sağlık Bakanlığı şu öneride bulunmuş. Et, balık, süt, bol meyve. Ağzınız sulandı değil mi? Benim de öyle ama biz yine de işi sulandırmayıp sadede gelelim. Evet, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan rehberde halkı beslenme konusunda bilinçlendirmek için tüketilmesi zorunlu olan bazı gıda maddelerine dikkat çekilmiş. Ve de sağlıklı beslenebilmek için sofralardan eksik edilmemesi gerektiği belirtilen yiyecekler şöyle sıralanmış. Et, balık, süt, yumurta, sebze, meyve, kuru baklagiller, kuru yemişler. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bütün vatandaşlardan haftada en az 2 kez et ve balık yemelerini, günde 5 porsiyonda sebze meyve tüketmelerini istemiş. Bulsan nasıl silip süpürmezsin? Halkın sağlığına bu denli önem veren bakanlık yetkililerine teşekkür etmek gerekir. Tabii ki akıllarına getiremedikleri bir soruyu da sormak gerektiği gibi. Neyi mi? Vatandaşın bunları mideye indirecek parayı nereden bulacağını... 308 milyonluk asgari ücretle aç yaşayan işçi, 400 milyonluk maaşı karın doyurmaya yetmediği için pazar atıklarını karıştıran emekli, 500 milyonluk aylığı ile geçinemediği için mesai sonrası işportacılık yapan memur ve de ailelere, haftada 2 kez et ve balık ile günde 5 porsiyon sebze meyveyi nasıl yiyecek muhteremler? Katıksız ekmeği zor bulan millete et balık yediyorlar, gel de fıttırma. Bana göre insanlardan sağlıklı beslenmenin bilincine varması isteyenlerin, önce insanların neden sağlıksız beslendiğinin bilincine varması gerekir. 10 çocuk arpa yiyor. Aha Mehmet emmi. Beyler bunu bilmiyor. Deha Mehmet emmi. Mahzuni Şerif. Ya, nefes alma vergisi. Dünya Bankası'nın yaptığı şakadan farksız öneriye iktidar çevreleri sıcak bakmaya başlamış. Hangi öneriye mi? Emekli maaşından vergi alınmasına. Durun durun, dahası da var. Dünya Bankası emekli maaşından vergi alınmasının yanı sıra şunları da istemiş. Aylıklar aşağı çekilsin, maaş bağlama oranı düşürülsün, emeklilik yaşı yükseltilsin. Adamlar neredeyse utanmadan, sıkılmadan emekliler ölsün yaşamasın diyecekler. Ankara kulislerine göre ne yazık ki bazı politikacılar bu öneriyi incelemeye almış. Böyle bir uygulamayı yürürlüğe koymaları halinde emekli kesiminden gelecek şiddetli tepkiyi nasıl göğüsleyeceklerini düşünüyorlarmış. Ne de olsa amaç bir yerlerden gelir sağlamak, tam takır kuru bakıra dönen devlet kasasına para aktarmak. Yoksa bazıları o saltanatı nasıl sürer? Dünya Bankası yöneticilerinin yaptığı kargaları bile güldüren öneriyi eğer gerçekten de ciddiye alıyorlarsa, benim de kendilerine başka önerilerim olacak. Hem de sadece emeklileri değil, bütün vatandaşları kapsayacak, devlete çuvallar dolusu gelir sağlayacak öneriler. Neler mi? Nefes alma vergisi, görme vergisi, duyma vergisi, konuşma vergisi. Böyle öneri olmaz olsun mu? Ne yapayım? Açlık sınırı altındaki emekli maaşından vergi kesilmesini isteyenleri, siz çıldırdınız mı diyerek tersleyecekleri yerde, öneriye sıcak bakarak bizi çıldırtanlara başka ne önerebilirim ki? Oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Kim ne derse desin palavra. Yok enflasyon düşürülmüş, yok işler tıkırındaymış, hepsi palavra. Kim ne derse desin Türkiye'de ekonomi perişan. Vatandaş da esnaf da kan ağlıyor. Bunun en somut örneği ise İstanbul'daki tarihi Kapalı Çarşı. Bir zamanlar insanların ancak itişe kakışa yürüyebildiği Kapalı Çarşı'nın sinek avlar hale gelmesi ekonomik berbatlığın resmidir. altından gümüşe, ayakkabıdan elbiseye, halıdan kilime, züccaciyeden mobilyaya, beyaz eşyadan elektronik cihaza, yiyecekten içeceğe kadar aranılan her şeyin bulunduğu kapalı çarşıda alışveriş durmuşsa, ortada tıkırında giden bir şey yok demektir. Çünkü kapalı çarşı bu işin göstergesidir. Önceleri talebi karşılamakta güçlük çekerken, şimdi müşteriyi mumla arar hale gelen kapalı çarşı esnafından bazıları bakın nasıl dert yanıyor. İktidardaki politikacılar ekonominin iyiye gittiğini, esnafın yüzünün gülmeye başladığını söyleyerek galiba bizimle dalga geçiyor. Tıkırında denilen işler her gün daha da kötüye gidiyor. Neredeyse dükkan kiralarını ödeyemez hale geldik. Bir zamanlar adım atacak yer bulunamayan çarşıda şimdi at koşturursun. Bugüne kadar birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Biz de ne kadar dayanırız bilemiyoruz. Söylediklerinin dahasına sütunumuzun yetmeyeceği kapalı çarşı esnafı sözlerini şöyle tamamlıyordu. Tayyip Bey sessiz sedasız kapalı çarşıya bir uğrarsa, esnafın halinin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu görse. İşte böyle. Vaziyet kapalı çarşı dışında da aynı. Vatandaş alamıyor, esnaf satamıyor. Boşuna kimse maval okumasın. Politikacılara ithaf olunur. Emekli bir vatandaş olduğunu belirten Ahmet Akar'ın faksındaki şiiri emeklilerin dinmek bilmeyen ızdırabını tüm ayrıntılarıyla anlatmaya yetiyor. Gözlerimi yaşartan, üzdüğü, düşündürdüğü kadar da öfkelendiren şiiri sizlerle paylaşmak istedim. Vah emeklim vah, bir ömür sarf eder geçim yolunda, yokluğun elinden bizar emekli, gam deniziyle çile gölünde, çırpına çırpına yüzer emekli. Yok olmuş dermanı, bükülmüş beli, üşümüş soğukta hazindir hali. Ay yarı olmadan tükenmiş pili, yarı aç yarı tok gezer emekli. Yazık bunca geçen ömüre yazık, kader yolcusudur yüreği ezik, sinirler yıpranmış morali bozuk, asabı bozulur kızar emekli. Çile çekmeye mi gelmiş dünyaya, dolmuş parası yok yollarda yaya, maaş almak için gelir bankaya, beklerken kuyrukta sızar emekli. Yaş kemale ermiş dert dizi dizi, kesilmiş dermanı titriyor dizi, inkar ediyorlar emeğimizi, ömründe görmemiş huzur emekli. Ortalama 60-70 yaşında, ne de olsa insan aklı başında, gün gelir ki oy sandığı başında, bakarsın bir destan yazar emekli. Akar der hayatın kalmadı tadı, gariban feryadı ciğer dağladı, emekli de bu vatanın evladı. Ah edip canından bezen emekli. Emekli Ahmet Bey'in yoruma ihtiyaç bırakmayan bu şiiri, iktidarıyla, muhalefetiyle, gelmişiyle, geçmişiyle tüm politikacılara ithaf olunur. Sabır taşı olsa çatlardı. Türkiye'de ayakta durabilecek mecalleri olmadığı için sokağa dökülmeyen bir emekliler vardı, sonunda onların da sabrı taştı. Evet, emekliler de meydanlara iniyor. Çünkü kendilerine yönelik vurdum duymazlık, umursamazlık canlarına tak etti. Açlık sınırı altındaki maaşlarla kaderlerine terk edilen emeklilere, 4 yıllık maaş farklarının bile ödenmek istenmediğine dikkat çeken DİSK Emeklisen İstanbul Merkez Temsilcisi Berkir Arda, yaşamlarının çeyrek asırlık süresini ülkeye hizmetle tükettikten sonra, elden ayaktan düşmüş insanlara bu haksızlık reva görülemez diyor ve ekliyordu. 4 milyona yakın emekliye 4 yıldan beri eksik maaş ödendiği Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun raporuyla da kesinleşmiştir. Devlet emekliye borçludur. Yargı kararına gerek olmaksızın emeklinin hakkı iade edilmezse 15 Haziran'dan sonra meydanlara ineceğiz. Bugün emeklinin feryadına kulak takayan iktidar o zaman neye uğradığını şaşıracaktır. Artık bıçak kemiğe dayandı. Vaziyet aynen böyle. Türkiye'de ilk kez emekli kesimi meydanlara iniyor. Haksız da değiller. Seçim meydanlarında benim canım emeklim. İktidarda da onlar da kim? Sabır taşı olsa çatlardı birader. Buradan iktidardaki politikacılara sesleniyorum. Sakın ola ki birçoğu 60-70 yaşında olan o çaresiz insanların karşısına çevik kuvveti falan çıkartmaya kalkışmayın. Zaten sefaletle pençeleşmekten ayakta duracak mecalleri kalmamış insanlardan bazılarının kalbi itişe kakışa dayanmaz duruverse işin altından kalkamazsınız. Sonra adınızdan emekliyi açlığa mahkum edenler yerine emekliyi öldürenler diye söz edilmeye başlanır haberiniz olsun. İyisi mi siz şu farkları 15'inden önce ödemeye bakın. Sonunda topyekun vejeteryan olduk. Avrupa'yı kapsayan bir araştırmada en az et tüketen ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıkmış. Bu sonuç araştırmacıları bile şaşkına çevirmiş. Nasıl olur Türkler en fazla et yiyen ulus olarak kebabından bifteğine, sofralarından eksik etmez diye bilinirdi demişler. Ama ben hiç de şaşırmadım. Şaşırmam için Türkiye'nin kırmızısından beyazına, en fazla et tüketen ülke olarak liste başında yer alması gerekirdi. Doğru, biz Türkler en fazla et yiyen insanlar olarak bilinirdik. O nedenle bazıları şaşırmakta haklı. Ancak o çok eskilerde kaldı. Şimdi Türk insanının büyük bölümü bonfileyi, bifteyi, tavuğu, hindiyi vitrinlerde, tezgahlarda seyreder oldu. Ayda bir kilo kıyma alabilenin kendini şanslı saydığı Türkiye, etle beslenenler cenneti olacak değil ya. Peki neden en fazla et yiyen toplumken en az et tüketen toplum haline geldik? Bu işin vebali kimin? Bugünün değil, bugüne değin gelmiş geçmiş iktidarların. Her ay milyarlarca lira maaşı ceplerine indirirken, işçiyi, memuru, tüm kamu çalışanlarını, emekliyi 3 kuruşluk zamlarla kaderlerine terk edenlerin. Kendileri kuş sütü eksik sofralarda karın doyururken, milletin açız feryadına kulak tıkayan politikacıların. 15 milyon işsiz bir yana, nüfusunun 1/4'ünü açlık ve yoksulluk sınırlarının altındaki maaşlarla yaşamaya çalışan emekçi ve emekli kesiminin oluşturduğu bir ülkede insanlar kilosu 25-30 milyon lira olan eti nasıl yesin birader? Ne edeyim, bizler için geceli gündüzü çalıştıklarını söyleyip duran politikacılarımızın sayesinde topyekun vejeteryan, yani et yemez olduk. Şimdi pişkinliğe vurup fena mı, kırmızı et zaten sağlığa zararlı mı derler? Haklısınız, haklısınız, onu da derler. Vur abalıya. Yoksulluk sınırı altındaki maaşlara mahkum edilen memurlara bir darbe daha indiriliyor. Ne darbesi mi? İkramiye darbesi. O da ne demek mi? Memurlar emekli olduklarında para yerine kağıt alacak demek. İşin hoppalası falan yok. Hükümeti memur emeklilerinin ikramiyelerini 2005 yılına itibaren nakit para yerine devlet iç borçlanma senedi ya da özelleştirilecek kuruluşların hisse senediyle ödemeyi planlamış. Medyaya yansıyan haberlere göre bu durum Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'in imzasını taşıyan yazıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiş. Yani yine vur abalıya. Vaziyet böyle olunca sonunda memurun ikramiyesine de göz diktiler demek hiç de haksızlık olmaz sanırım. Yıllarca çalışmanın alın teri dökmenin sonucu emekliliği gelene al şu senetleri güle güle. Elde yok avuçta yok. Bekle ki günü gelsin de bölük bölçük taksit taksit tahsil et. Neymiş efendim, emeklilik ikramiyesiymiş. Olacak şey değil. Bu uygulamayı gündeme getiren ve de buna sessiz kalan vekil beylere sormak lazım. Devlet emekli olacak memuruna ikramiyesini nakit olarak ödeyemeyecek kadar fukara ise siz nasıl oluyor da 2 milyar liralık kıyak emekli aylığınızı 4 milyara yükseltmenin yollarını arayıp 6'şar milyarlık maaşlarınızı toplamda 10 milyar liraya çıkartmak istiyorsunuz? Hadi bakalım yanıt verin. Paranın turşusunu kurmaya çalışmak. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan vergi indirimlerinin süreceğini belirtenlere indirdikçe tahsilat artıyor demiş. Ardından da şöyle devam etmiş. Paranın turşusunu mu kuracağız? Kemal Bey tek kelimeyle doğru söylüyor. Hangi konuda mı? Paranın turşusu konusunda. Lahananın, biberin, pancarın, hatta hıyarın, hatta patlıcanın, kavunun turşusu kuruluyor ama paranın turşusunun kurulduğu ne görülmüş ne de duyulmuştur. Bazıları kurmaya çalışıyor olsa da. Kimlerden mi söz ediyorum? Açlık sınırının 700 milyon liraya, yoksulluk sınırının 1 milyar 700 liraya yükseldiği Türkiye'de insanlara 350-600 milyon lira arasında değişen maaşları reva görenlerden söz ediyorum. Bir başka deyişle kendileri bonfile biftekle beslenirken sırtlarından sefa sürdükleri emekçi sınıfının neredeyse zeytinin peydirinin tadını unutur hale gelmiş olmasına aldırış etmeyenlerden. Hepsi bu kadar mı? Hayır, dahası da var. Örneğin benzeri görülmemiş kredi faizleriyle servetlerine servet katmak isteyenler. Vatandaşın ödeyemez hale geldiği 5 liralık borcu 35 lira olarak geri almaya çalışanlar. Onca insanın intihar etmesine, onca yuvanın yıkılmasına, onca çocuğun yetim kalmasına seyirci kalanlar. Yani anlayacağınız paranın turşusunu kurmaya çalışanlar da var. Ne diyelim? Dileriz Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın sözleri kurulamayacak turşuyu kurmakla uğraşanların kulaklarına küpe olsun. Protestolu yaşam. Ekonominin düze çıktığını, vatandaşın yüzünün gülmeye başladığını söyleyip duranlara sormak lazım. Neyi mi? Türkiye'deki protestolu senet sayısının bir önceki yıla oranla ne kadar arttığını. İşte rakam, %54. Peki ya protestolu senetlerin toplam tutarı nedir? İşte rakam, 1 katrilyon 900 trilyon lira. Bu ne demektir? Vatandaşların ödeyemediği borçların miktarı 1 katrilyon 900 trilyon liraya yükseldi demektir. Niçin mi? Ödemediği değil de ödeyemediği sözcüğünü kullandım. İnsanlar borçlarını ödememekten, icralık olmaktan, evlerindeki eşyalarının haczedilmesinden zevk alıyor olmadıkları, olamayacakları için. Ekonomistlerin de deyimiyle borç karşılığı imzalatılan protestolu senet miktarında patlama yaşanması, ekonominin niye gitmediğinin, vatandaşın maddi yönden büyük sıkıntı içinde olduğunun göstergesi. Ekonomi düze çıktı, vatandaşın cebi rahatladı, esnafın yüzü gülmeye başladı gibisinden söylemlerin aslı astarı olmadığının kanıtıdır. O nedenle iktidardaki politikacılar çok değerli olması gereken zamanlarını faso fiso işlerle uğraşarak heba etmekten vazgeçmelidir. Ne mi yapmalılar? İmam Hatip'in türbanı, helal gıdayı, içki yasağını bir kenara bırakıp milleti ekonomik açıdan rahatlatacak, borcunu ödeyemez hale gelmiş olmaktan kurtaracak, sonu gelmeyen kredi kartı intiharlarını engelleyecek tedbirleri almaya başlamalılar. Çünkü az kaldı, neye mi? Söz sırasının millete gelmesine. O zata cevap. İki satır yazı yazıp binlerce doları cebe indiriyor, sonra da fakir fukara edebiyatı yapıyorsunuz. Telefonun diğer ucundan gelen bendenize yönelik bu ilham, kendi deyimiyle emekli milletvekili olup da ismini açıklamayan bir zata aitti. İşte Türkiye gerçeği başlığıyla geçtiğimiz günlerde yayınlanan yazımda, işçiye, memura ve emekliye 350-800 milyon liralık maaşlar reva görülürken, milletvekillerinin yetersiz buldukları 8'er milyar liralık maaşlarına zam istediklerine dikkat çekmemi eleştiren zat şöyle diyordu. İkide bir milletvekili maaşlarının yüksekliğinden söz ederek haksızlık yapıyorsunuz. Bırakın politikacı düşmanlığını, bırakın insanları kandırmayı da gerçekleri yazın. Gazete sattırmak için maaşlarıyla geçinemediklerini söyleyen milletvekillerine yüklenmek, her ay binlerce dolarlık maaşı cebe indiren sizlere düşmez. Açıklayın maaşınızı da millet öğrensin. Doğrusunu isterseniz bu nazikane sözler karşısında ilk anda neye uğradığımı şaşırdım. Ancak ardından da milletvekillerine yapılacak zam, emekli vekil olarak kendisine de yansıyacağından, bu konudaki eleştirilere öfkelenen zata elbette gereken cevabı verdim. Ne mi dedim? Aynen şunları. İki satır yazıyla her ay binlerce dolarlık maaşı cebe indiren bulunmaz Hint kumaşlarından olmadığım gibi, 30 yıllık gazeteci olarak sizin yetersiz dediğiniz 8 milyarlık milletvekili maaşının yanında esamesi okunmayacak maaşla çalışıyor, geçiniyorum. O nedenle de fakir fukara edebiyatı yapmıyorum. Halkın sorunlarının ne olduğunu biliyor, gerçekleri yazıyorum. Kendinize gelin, haddinizi bilin. Ardından da ekledim. Ben emekçi ve emekli kesimi açlık sınırı altındaki maaşlara mahkum edilen milletin bir vekili olsam 7-8 milyarlık maaşıma zam istemeye utanırım. Onun tepkisi mi ne oldu? Telefonu suratıma kapatmak. Niçin mi kapatmış olabilir? Söyleyecek laf bulamamış, göremediğim yüzü kızarmış, her gördüğü sakallıyı babası sanmakla hata ettiğini anlamış olabileceği için. Sözün özü, biz bazıları 7-8 milyar liralık maaşla geçinemiyoruz diyen bazı milletvekillerinin bu sözünü aldatmacı olarak nitelemiyorum. Milletvekillerinin kendilerinden önce 350 milyonluk asgari ücrete talim eden, 450 milyonluk emekli maaşıyla kaderine terk edilen, 600 milyonluk memur maaşıyla yaşam savaşı veren, insanların çektiği geçim sıkıntısına çözüm bulmaları gerektiğine dikkat çekiyorum. Bugünkü yazımı merakla ve heyecanla beklediğini sandığım, üslubu kişiliğini yansıtan o zata ve onunla aynı düşüncede olabilecek muhteremlere, bilmem anlatabildim mi?